Merhaba, yeni bir nöbetçi editör programından herkese selamlar, saygılar. Gündem o kadar yoğun ki hangi konuyu ele alalım, neyi konuşalım insan karar vermekte zorlanıyor. Ama herhalde herkesin bizzat canını ilgilendiren en önemli konu sağlık konusu, korona konusu. Dünyanın her yerinde gündemin tepesine tekrar oturdu. Benim yaşadığım Amerika'da son 24 saatte 2000'den fazla insan hayatını kaybetti. Yani Irak Savaşı'nda Amerika'nın 5000'den daha az insan kaybettiğini düşünürseniz bir günde bu kadar insanın vefat etmesi korona virüsü nedeniyle gerçekten çok büyük bir olay. Her yerde önlemler artırılıyor. Bir taraftan aşıyla ilgili olumlu gelişmeler var fakat ne kadar hızlıca devreye gireceği, ne kadar insana hızlı bir şekilde uygulanacağı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Türkiye ile ilgili koronada enteresan bir gelişme oldu. Onu hayretle izliyorum. Yani Türkiye'nin son dönemdeki yaşadıklarına baktığım zaman bir manşet atılsa dense Türkiye'nin 8 yılı ile ilgili, son 7 yılı ile ilgili herhalde çok büyük puntolarla yalan ifadesini, yalan manşetini atardım. Gerçekten hani yalanın bu kadarı na insan yani utanç duyuyor gerçekten. Biliyorsunuz ta ilk günden itibaren şüpheler devam ediyordu. Türkiye'nin her tarafında bir adeta korona patlamışken İran'da, işte Suriye'de, başka ülkelerde, komşu ülkelerde bir harita yayınlamışlardı. Her yerde korona var, her yer kırmızı fakat Türkiye yeşil. O günden beri işte Türkiye Tabipler Birliği, doktorlar, Türkiye'deki hala konuşma imkanı olan medya, gazeteciler, meslektaşlarımız bu söylenen rakamların doğru olmadığını söylüyordu. Ve sonunda korkulan oldu. Yani neredeyse dünyada en başarılı şekilde mücadele ettiği sanılan Türkiye koronayla şu anda son verilen açıklamalarla, mecbur kalınarak yapılan açıklamalarla dünyada 3. sıraya oturdu. Avrupa'da 1. oldu. 28 bin vakadan bahsediliyor. Bakanın en son yaptığı açıklamada Fahrettin Koca çok büyük bir başarı örneği olarak konuşuluyordu. Fakat şu anda gelinen nokta gerçekten vahim. Geçen bir Amerikalı birisiyle konuşuyordum. Türkiye'ye gitmeyi planladığını, işte tatile gideceğini falan söyledi. Dedim ya nasıl gidiyorsunuz? Dedi sadece Türkiye müsaade ediyor. Dedim bir test falan soruyorlar mı? Hayır, test falan da sormuyorlar. Yani gerçekten baştan beri bir kere dünyanın bu yani dünyada saygın ülkelerin bu verileri bir veriş biçimi var, açıklama şekli var, vakaları. Türkiye kendiliğinden bir şey uydurmuş. İşte semptomu olanları, başka hastalık emareleri ortaya koyanları, çıkanları başka şekilde yayınlıyor. Böyle veriyormuşlar güya. Fakat bir gerçek, bir çarpıcı gerçek nasıl ortaya çıktı? İşte İstanbul Belediye Başkanı İstanbul'da ki vefat eden insanların sayısını söyledi. Türkiye'deki genelden daha yüksek rakamlar. Şu an bile yani en son benim baktığım bilgiler hala doğru değil. İstanbul'daki vefat eden sayısı önceki gün itibariyle 203. Türkiye'deki vefat eden sayısı 168 deniyor. Yani bu hala yalan maalesef devam ediyor ve bunun faturası vatandaşa olacak. Yani ölü sayısının 12 bin küsür olduğu söyleniyordu. Halbuki Türk Tabipler Birliği bu sayının 35 bin, 35 binden fazla olduğunu söylüyor. Yani gerçekten bu yalanlar, bu alandaki, yani sağlık gibi en ciddi alandaki yalanlar, başka konularda da bu iktidarın, AKP yönetiminin sözlerine bir enflasyon konusunda verdikleri rakamlar ne kadar doğru, işsizlik oranlarıyla ilgili verdiği rakamlar ne kadar doğru, insanlarla ilgili açmış oldukları davalar, ithamlar ne kadar doğru, tamamen yalan üzerine kurulu bir düzen. Onun içinde güven yok. Herkes, yani dünyada aklı başında olan herkes, şirketler de dahil buna güvenmiyorlar Türkiye'ye. Bunun faturası da ekonomiye yansıyor. Sadece çok özel ilişki kurulan, esrarengiz bir şekilde ilişkiler geliştirilen Katar gibi ülkelerle işler yürüyor. İşte en son satışlarını alıp Türkiye'den borsaya bile hissedar olduklarını birçok şirketi zaten ortak olmuşlardı. Neredeyse memleket yakında Katar'ın eline geçecek. Yani Katar gibi 1 milyondan az nüfusu olan Orta Doğu'da küçücük minik bir ülke, Türkiye gibi kocaman dünyada 20 büyük ekonomiden biri olan Türkiye'de bu kadar söz sahibi hale geliyor. Bunun temelinde yalanlar var. Fakat bu nereden başladı? Daha 2013 yılına giderseniz Kabataş yalanını hatırlayın. Yani o Kabataş yalandan beri sonra o yılın sonundaki Zarrab soruşturmasında Zarrab gibi rüşvetçi, daha sonra kendisi de itirafta bulunan rüşvetçi hayırsever denmesiyle, yani ne diyorlarsa bir kişiyle ilgili bunlar onun tam tersi aslında doğru. Bütün verdikleri rakamlar ekonomiyle ilgili, hani gerçekleri açıklayan Merkez Bankası başkanlarını değiştirmeleri, TÜİK başkanlarını değiştirmeleri ve gerçekleri söyleyen medyayı susturmaları falan tamamen yalan saltanatını sürdürmek merkezli ve bu maalesef bir şaka konusu değil, memlekette milletin artık hayatına mal oluyor. Yani bu ciddiyetsizlik bir taraftan ekonomi çökertirken bir taraftan da insanların sağlıklarına, canlarıyla oynayan bir boyuta ulaşmış durumda. Yani bu korona meselesi bence çok önemli dünyada ve Türkiye'de. Ve bu anlayışla da bu işin üstesinden gelmek imkansız. Yani şeffaflık ta baştan beri, mesela Güney Kore gibi ülkeler, Yeni Zelanda gibi ülkeler çok başarılı oldular. Söylendiği zaman, yani onlara nedir başarınızın sırrı diye, şeffaflık, dürüst iletişim bir numaralı yani listelerinin en başında geliyordu. İşte çok test yapmak vesaire gibi takip etmek hastaları, bunlar da var ama en başına dürüstlük ve şeffaflığı koyuyorlardı. Şu anda düşünün, yani en temel vaka sayısını dünyaya yanlış bilgi veren, kendi vatandaşına yanlış bilgi veren bir yönetimle karşı karşıyayız. Yani bu yaşanandan ders çıkarlar mı göreceğiz. Şimdi buradan bugün Türkiye'deki gazetelere bakarsanız Akıncı'daki dava, yani 15 Temmuz tiyatrosu diyeceğim artık. Çünkü o kadar çok soru işaretleri var ki, biliyorsunuz bunu cemaate havale ettiler. Yani cemaatin üzerine yıktılar. Fakat eğer cemaate en karşıt yayınlar yapmakla bilinen Oda TV'nin muhabirleri işte bile kararları şüpheyle okuyorlar. Yani onları bile tatmin etmeyen adaletsizlikler var. Cezalar yağdı diyor, müebbetler yağdı diye manşetler atmış bazı havuz gazeteleri. Ve hiçbirinde de en ufak soru işaretleri yok. Halbuki ben mesela bakıyorum, yani olaya bir üzerinden geçelim. 475 kişi yargılanıyordu Akıncı davasında. 291 kişiye müebbet verdiler. Bir kısmına 79 kez müebbet verildi. 70'te beraat çıkmış. Şimdi ben bu davayla ilgili Türk medyasında hiç rastlamayacağınız tuhaflıkları, hatta dediğim gibi yani cemaate çok muhalif olarak bilinen Oda TV'den bazı gazetecilerin bile dile getirdiği tuhaflıkları dikkat, hatta bazılarının onların da görmediği tuhaflıklara dikkatinizi çekmek istiyorum. Tabii ki darbeye kimse taraftar olamaz. Eğer gerçekten ortada bir darbeci varsa, bir darbe varsa en ağır şekilde cezalandırılması gerekir. Bunun altını çizerek söyleyeyim bunları. Şimdi bir kere bu 475 kişi, yargılanan 475 kişinin hepsinin Akıncı ile alakası yok. Bir kısmı Malatya'dan, bir kısmı Balıkesir'den, bir kısmı başka yerlerden getirilmiş kişiler. Ve Akıncı'da en önemli mağdur olarak bu davada yer alan isimler Hulusi Akar, dönemin Genelkurmay Başkanı ve şimdi Savunma Bakanı, ve ikinci başkan Yaşar Güler, biliyorsunuz Akıncı'ya getirilmiş, orada tutulmuşlardı güya, işte sıkıntılı zamanlar geçirmişlerdi. Fakat bu mahkemeye gelip tanıklık yapmadılar. Yani bunun önemi şu, mahkeme istemiş olmasına rağmen gelmediler, yazılı bir açıklama gönderdiler. Bu kişilerin iddiaları ile ilgili birçok generalin, birçok subayın hayatı karardı. Onların söyleyecekleri sözler karşılıklı olarak onların avukatlarının yapacağı savunma yapma imkanları kalmadı. Dolayısıyla yani bu mahkeme en önemli tanıkların, en önemli kişilerin gelmemesi dolayısıyla adalet değil bir tiyatroya dönüşmüş oldu. Şimdi o kadar tuhaflıklar çok ki yani iddianame bir kere neredeyse karara dönüşmüş durumda. Yani bu dava 2017'den beri, 2017 Ağustos'undan beri görülmekte olan bir dava. Ve geçen sürede 3,5 yılda birçok savunmalar yapılmış. Yani bu insanların ortaya koydukları, suçlanan kişilerin ortaya koydukları bir sürü deliller var. Fakat bunların hiçbir sonucu neredeyse değiştirmemiş. Yani başta ne yazılmışsa iddianamede o neredeyse karara dönüşmüş durumda. Mesela tuhaf şeylerden biri şeyle ilgili, yani Akıncı'daki yaşanan olaylarla ilgili görüntüler, ses kayıtları süzgeçten geçirilmiş. Yani o iddianameye ters düşecek olan kısımlar ortada yok. Mahkemede görülemiyor bunlar. Her ne kadar sanıklar, avukatları bunların ortaya çıkarılmasını istese bile bunlara ulaşılamıyor. Halbuki delil karartmaya giriyor bu. Yani delil nasıl, eğer bir insanı suçlayacaksanız gerçekten elinizde delil varsa bunu tüm yönleriyle ortaya koymanız lazım. Bu belgeler nasıl kaybolmuş? Bu görüntüler nasıl kaybolmuş? Mesela Akın Öztürk, biliyorsunuz Akıncı'daki en önemli isimlerden biri. Şimdi Akın Öztürk'e 141 kez müebbet ceza verdiler. Fakat yani işte medyanın üzerinde durmadığı, sorgulamadığı en önemli konulardan biri şu. Şimdi Akın Öztürk, Genelkurmay Başkanlığı tarafından o zaman, yani 15 Temmuz'da o darbeyi bastırmak için yardım istenmiş ve bu yardımı dolayısıyla Genelkurmay'ın yapmış olduğu açıklamada, yani darbeden 3 gün sonra yapmış olduğu açıklamada teşekkür almış. Yani o oynadığı rolden dolayı teşekkür almış bir isim. Fakat daha sonra bu yani darbe tiyatrosu ve onun devamı olan mahkemelerde şeyin 15 Temmuz darbe girişiminin bir numarası haline getirildi ve 141 kez müebbet ceza verildi. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Düşünebiliyor musunuz? Yani Genelkurmay'ın darbeye karşı bize destek olduğu, teşekkür ediyoruz açıklaması yaptığı kişi darbenin bir numarası haline getiriliyor. 141 kez müebbet veriliyor. Yani böyle 79 kez müebbet verilen isimlerle ilgili meseleler, bir numarayı söylüyorum, diğerlerini siz artık düşünün. Mesela Akın Öztürk'le Abidin Ünal'ın kol kola gezdiklerini gösteren görüntüler var o filoda. Bu görüntü Akın Öztürk'ün bir savunması sonrasında çıktı. Abidin Ünal'la Akın Öztürk bu kadar kol kola iseler, Akın Öztürk'e bu kadar müebbet ceza veriyorsanız, darbenin bir numarası ilan ediyorsanız niye kol kola geziyorlar? O zaman Abidin Ünal'a niye bir şey yapılmıyor? Hulusi Akar'ın orada bulunduğu odadaki görüntüler niye yok? Bunlar niye kaybedilmiş? Yani bir sürü böyle soru işaretleri var. Ve adeta hakimlerin kararlarıyla değil de medyanın kararlarıyla yürüyor. Mesela birkaç sene önce bu davada bazı isimlere hakkındaki iddialar doğru değil diye düşünerek mahkeme beraat kararı verdi ya da tahliye etti. Fakat daha sonra medya nasıl bu yapılır diye havuz medyası bastırınca bunları tekrar içeri aldılar. Şimdi o kişilerle ilgili bir kısmına beraat vermişler. Fakat bir kısmına üyelik falan gibi bir şeyler uydurarak yine herhalde medyanın baskısına maruz kalmamak için dışarı çıkmalarını da tahliye olmalarını engelleyecek kararlar vermişler. Tuhaf bu arada bir ayrıntı, yani mesela bu müebbet diye geçiyor ya, yani yüzlerce isimden bahsediliyor. Tamamına bakılırsa asker, yani Genelkurmay'da ve tüm TSK'da on binlerce insan tasfiye edildi. Onlardan bir tanesini mesela, yani ve darbeyle ilişkisi nedir diye biraz yakından baktım. Onu paylaşmak istiyorum. Bu Havakurmay Albay Murat Çınar, F-16 pilotu. ömrünün neredeyse 30 yılını şeyden beri, yani gençliğinden beri, 15 yaşından beri askeriye vermiş, orduya vermiş başarılı bir pilot, F-16 pilotu ve aynı zamanda bilgisayar mühendisliği üzerine Amerika'da master yapmış, başarılı bir asker. Şimdi 15 Temmuz akşamı akşamı çocuklarıyla beraber Ankara Gölbaşı'nda bu Murat Çınar, Havakurmay Albayı Murat Çınar, kayınvalidesinde yemek yiyorlar. Ve saat 22 sıralarında bir telefon geliyor Hava Kuvvetleri karargahından. Acilen 143. filoya gitmesi, yani Akıncı'ya gitmesi çağrısıyla çok acil olduğu söyleniyor. Vakit kaybetmemesi gerektiği söyleniyor. Murat Çınar bunun üzerine, yani görevli bir vazifesine bağlı bir subay olarak, bir başarılı bir pilot olarak hemen oraya gidiyor ve 23.45'te varıyor oraya. Yani saat olarak düşünün 15 Temmuz akşamının olaylarını. Ve bu arada kafasında şey var, yani o 2016 yılına giderseniz Ankara'nın göbeğinde IŞİD saldırısı olmuş, İstanbul havaalanına saldırı olmuş ve herkes, tüm güvenlik güçleri alarmda. Birkaç kere tatbikat da yapılıyor. Yani bu tür şeyler olursa, saldırılar olursa ne yapılabileceğine dair. Ve onların kafasında böyle bir senaryo var. O tür bir acil durum olduğunu düşünerek gidiyor. 23.45'te dediğim gibi varıyor. Ve etrafa biraz baktıktan sonra bir anormallikler olduğunu seziyor. Ve haberlerden bunun bir darbe girişimi olduğunu anlayınca orayı terk etmek istiyor. Fakat terk etmesine izin verilmiyor. Çıkamıyor. Yani bunu kendi ifadelerinden, savunmasından takip ederek okuyorum. Üst lojmanında bekliyor. Üstteki lojmanlardan birinde bekliyor sabaha kadar. Sabah da polis gelip gözaltına alıyor. Mahkemede darbeye teşebbüsten tutuklanıyor. Peki bu kişiyle ilgili aleyhinde, yani bir uçak uçurmamış, eline bir silah almamış, bir çağrı üzerine gelmiş ve darbe çağrısı falan değil, yani acil bir durum var, gelin diye göreve çağrılan bir subay. Yani sonra ne oluyor peki? Dediğim gibi tutuklanıyor hemen çıkarıldığı mahkemede darbeye teşebbüsten. Peki ne oldu sonunda? Yani hakkındaki iddia neye dayanıyor? Bir kardeşlerinden biri hizmet hareketiyle ilgili okulların birinde görev yapmış. Eldeki tek delil bu. Ve bu onu darbeci yapmaya yetiyor. Darbeye teşebbüs etmiş suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Hani iddia edilebilir, herkesle ilgili bu iddia edilebilir ama ortaya hiçbir delil koymadan, çünkü dosyasında hiçbir delil yok. Yani o darbede yer aldığına, bir insana kurşun sıktığına dair hiçbir delil yok. Ne aldı peki bu Akıncı davası kararlaştırıldı ya? Müebbet. Evet, bu insana, yani Havakurmay Albay Murat Çınar, işte böyle bir istatistik olarak geçiyor ya, darbeye teşebbüsten hainlere idam kararları yağdı diye, müebbet yağdı diye haber veriyor. İşte o insanlardan biri bu. Yani peki ne oldu? Kararını veren, bu mahkemenin başkanı olan herhalde Saffet Giray, bugün HSK'nın açıkladığı bir kararla Yargıtay üyesi seçildi. Yani başka sözüm yok. Yani başka söz söylemeye gerek var mı? Bu arada Türkiye yargı reformundan, adaletten bahsediyor ve Türkiye'de bunları konuşacak o kadar çok az insan var ki, konuşanlar da yani Türkiye şu şartlarda bile konuşmaya kalkanlar maalesef kendilerini cezaevlerinde buluyorlar. Bunlara Ahmet Şık'ı hatırlıyorum ben. Birkaç tane soru sordu diye apar topar cezaevine gitti. Hapsedildi. Yani ben acıyorum. Tabii bir taraftan dediğim gibi, başta da söylediğim gibi, yani bir gerçekten bir darbe varsa bunların soruşturulması, ceza en ağır şekilde cezalandırılmasında hiçbir mahsur yok. Fakat bunlar adil olmalı. Adil Öksüz muamması hala duruyor. O da biliyorsunuz Akıncı üstünde, ona yakın yerlerde yakalanmıştı. Fakat neredeyse hemşirelerin, ebelerin, diş hekimlerinin bile darbeden gözaltına alındığı Türkiye'de ne esrarengiz bir şeyse Adil Öksüz gözaltına alınmış olmasına rağmen serbest kaldı. Bu muammalar, bu soru işaretleri halen devam ediyor. Bunlar tabii Türkiye'de hukukun geldiği gün, Türkiye'nin normale döndüğü gün, bütün bu korona yalanları gibi bunların da aslında büyük kısmının yalan olduğu, nasıl dümenler olduğu, nasıl bir tiyatro sergilendiği çok net olarak çıkacak. Bugünkü bilgilerle bile, yani bu, bütün bu karartmaya rağmen bu kadar gerçek ortaya çıkıyor herhalde. Ben tabii ki bütün Türkiye'de yaşayanlara, bütün veya dünyadan Türkiye'yi takip edenlere, Türkiye'de şu anda Türkiye yönetenlerin açıklamalarına ve ithamlarına, başkalarıyla ilgili yaptıkları değerlendirmelere bakarken işte bu korona konusundaki yalanlarını hatırlamalarını istirham ediyorum, rica ediyorum. Yani korona konusundaki yalan söyleyen kabataş yalancıları başka hangi konuda acaba hangi yalanları söylüyorlar diye her sözlerine dikkatle bakılması lazım, hemen atlanmaması lazım diye düşünüyorum. O kadar bir kafa inşallah kalmıştır yani insanlara. Buna davet ediyorum. Dediğim gibi darbe asla savunulamaz. Fakat darbe adı altında insanların, masum insanların ekmeğiyle oynamak, yani işkence yapmak, onları hapse tıkmak, tasfiye etmek, Türkiye'de demokrasiyi sıfırlamak da kabul edilemez. Yani darbe ne kadar çirkinse darbe adı altında demokrasiyi yok etmek de ondan daha çirkindir. Çünkü darbe demokrasiyi hedefliyor. Yani demokrasiyi yıkmayı hedefliyor. Siz darbeyi önledim diyerek daha beter darbenin yapmak istediği demokrasiyi, basın özgürlüğünü, hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alıyorsanız asıl darbeyi siz yapmışsınız demektir. Yani bunların cevaplanması lazım. Belki önümüzdeki Türkiye'nin üzerinde düşüneceği önemli konulardan biri ve benim kanaatim, yani 15 Temmuz nasıl 17-25 Aralık aydınlatılmadan Türkiye yeni bir aşamaya geçemez. 15 Temmuz da şu anda onun üzerine eklenmiş ikinci daha büyük bir muamma oldu. Birçok insanın hayatını kararttı. Yüzlerce insan bu 15 Temmuz nedeniyle vefat etti yani. Gökhan Açıkoğlu öğretmeni hatırlıyorum ben. Meriç'te can veren bebekleri hatırlıyorum. Yani akademisyenleri, Haluk Savaş Hoca'yı, Özcelit Hoca'yı hatırlıyorum. Yani gerçekten çok büyük bir kıyım. Bütün bunun gerçeklerinin gün yüzüne çıkarılması Türkiye'de muhalifim diyenin, Türkiye'de demokrasi isteyen herkesin görevi. Herkesin bir numaralı görevi. 17-25 Aralık'ın aydınlatılması, 15 Temmuz'un aydınlatılması. Gerçek neyse tüm çıplaklığıyla ortaya çıksın. Kimse sorumlu, yani cemaatten de insanlar katılmış ve sorumluluk payıysa onlar da tabii ki cezalandırılsın. Ama böyle yarım yamalak değil yani. Kayınvalidesiyle yemek yerken insanları alıp bir göreve çağırıp sonra onlara darbeye teşebbüsten, darbeye katılmaktan müebbet vermek adalet değildir. Bu utançtır. Bu kararı imza atanlar da yarın büyük ihtimalle eğer Türkiye o günleri görürse kendileri yargılanacaklar. Kendileri bunun cezasını çekecekler. İşte geçen Arın söyledi. Yani bu yanlışları yapmayın. Ergenekon davalarına kararlar verenler şimdi nerede görün diye. Türkiye o günlerde, Türkiye'de konjonktür çok hızlı değişebilir. Bunu da unutmamak lazım. Başka bir gündem, Türkiye'nin biraz dışına çıkarsak, Türkiye'de konuşacak mesele çok. Azerbaycan'da yani 44 günlük bir biliyorsunuz bir savaş oldu. Azerbaycan 80'lerin sonundan itibaren Karabağ ve Karabağ civarındaki bölgeleri işgal altındaydı. Ermenistan'ın işgali altındaydı. Bu sorun donmuş Kafkaslar'daki, dünyadaki sorunlardan biri olarak görünüyordu ve sanki de hiç çözülmeyecek gibi bakılıyordu. Fakat Azerbaycan yani çok bir beklenmeyecek bir başarıyla, şaşırtıcı bir başarıyla bir askeri zafer elde etti. Ve işgal edilmiş topraklarını, yani topraklarının 1/5 işgal altında idi Azerbaycan'ın. Bu askeri başarı sayesinde Ermenistan'ı masaya oturtmaya mecbur bıraktı. Rusya'nın da girişimiyle bir anlaşma sağlandı biliyorsunuz. 44 günlük mücadelenin arkasından ve şimdi Azerbaycan 28 yıllık, 29 yıllık işgal altında kalmış şehirlerini tek tek alıyor. Tek tek geri alıyor. Azerbaycan askeri oralara giriyor. İnsanlar yavaş yavaş girmeye başlıyor. Şu haberler çok iç açıcı değil. Yani Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarına kavuşması, bir işgalin sona ermesi, dünyadaki bir hukuksuzluğun sona ermesi çok sevindirici bir gelişme. Mutluluk kaynağı. Dünyada çok böyle şeyler olmuyor maalesef. Son dönemlerde hep acı haberler, kötü haberler geliyor. 25 Kasım'da Kelbecer'i, yani çarşamba günü, geçtiğimiz çarşamba günü Kelbecer'i geri aldı Azerbaycan. 9 Kasım'da Şuşa'yı almıştı. Çok önemli, Azerbaycan tarihi açısından, kültür açısından çok önemli bir şehir. Ve 1 Aralık'ta da Laçin'in alınması bekleniyor. Laçin, Ermeni güçleri boşaltacak ve ilk kez dediğim gibi 28 sene sonra Laçin'e anlaşmanın, yani o varılan ateşkes ve barış anlaşmasının 6. maddesi kapsamında bu tarihler önceden belirlenmişti. Ona göre Laçin 1 Aralık'ta boşaltılmış olacak ve Azerbaycan kendi toprağına kavuşacak. Bunlar çok önemli gelişmeler. Ben de yakından izlemeye çalışıyorum. Ermenistan'da tabii bunun yarattığı siyasi gerginlikler var. Çünkü Ermenistan aslında bir haksızlığı savunmaya çalışıyordu. Belki 28 yıldır. Uluslararası hukuk da, Birleşmiş Milletler de bu toprakların Azerbaycan toprakları olduğunu ve Ermenistan'ın işgalci olduğunu söylüyordu. Aslında hukuka dönülmüş oldu. Fakat tabii ki yıllarca bu işgal siyaseti üzerinden nemalanmış bir yapı, siyasi yapılar bunu sanki kayıp olarak görüyorlar ve orada bir sıkıntılar devam ediyor. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Fakat şu an itibariyle şaşırtıcı bir şekilde anlaşma yürüyor. Yani işte dediğim gibi çarşamba günü en son Kelbecer boşaltıldı. Ermenistan çekildi oradan, Ermeni güçleri. Laçin'de 1 Aralık'ta yaşanacak. Boşalacak ve hürriyetine kavuşmuş olacak. Bu arada tabii gelen haberler çok iç açıcı değil. Dediğim gibi bir sürü tarihi eserlerin tahrip edildiği, şehirlerin yakılıp yıkıldığına dönük haberler var. Azerbaycan bir taraftan da yollar yapmaya, oraları tamir etmeye, işte insanların belki yerleşmesini sağlamak için çalışmalara başlamış haberler de geliyor. Bir taraftan mutluluk, zafer haberleri, bir taraftan da yıkımı giderme, onları tekrar şehirleri onarma, binaları tekrar yaşanabilir bir hale getirme gibi çalışmalar var. Yani ümit ediyorum bu atmosfer devam eder ve Azerbaycan ve Ermenistan bu arada kendi hukuki, yani uluslararası sınırları içinde iyi komşuluk ilişkilerine başlarlar. Yani bu keşke diplomasi masasında bu sonuç elde edilseydi, hiç kan akmasaydı, ne Azeri kanı ne Ermeni kanı akmasaydı ve barış yoluyla bu noktaya gelinseydi çok daha iyiydi. Fakat bu mümkün olmadı, yani 20-30 senelik gayretlerle bu sağlanamadı. Şimdi yani bana sorulsa, bütün bu bizim bölgemizde, yani Yunanistan'la Türkiye ilişkileri, Bulgaristan'la Türkiye ilişkileri de, Türkiye'nin Suriye ile İran'la, Irak'la ilişkileri de, aynı Kafkaslardaki ilişkiler de, yani Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ilişkileri gerilimli olduğu zaman herkes kaybediyor. Halbuki yani dostluk da olabilir. Yani bir dönem Türkiye'de bu AKP iktidarı Ahmet Davutoğlu'nun meşhur sloganlarından biriydi. Komşularla sıfır problem diye. Bence çok sağlıklı bir politikaydı. O sayede Türkiye komşularına açıldı, gerilimler düştü, savunma harcamaları düştü. Savunma harcamalarını eğitime falan kaydırmaya başlamıştı Türkiye. Bu medeni bir ülkenin yapması gereken bir şey. Eskiden Avrupa ülkeleri de birbirlerini yiyorlarmış komşular. Fransa ile Almanya kaç kere savaşmışlar. Yani Almanya Fransa'yı 3 kez son 150 yılda işgal etmiş. Fakat bunların yol olmadığını anlamış ve şimdi işte Avrupa Birliği çerçevesinde ekonomik bir rekabet yapıyorlarsa ekonomik olarak rekabet yapıyorlar, yarışıyorlar. Fakat komşuluğun ve iyi ilişkinin, barışın imkanlarından, meyvelerinden hepsi beraber yararlanıyorlar. Yani keşke Ermenistan, Kafkaslardaki tüm ülkeler, yani Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye de bir yönüyle bir Kafkaslara komşu. Keşke o barış sayfası açılsa, bir de barışı denese diye ümit ediyorum, temenni ediyorum. Çok mümkün mü bilmiyorum ama neden olmasın. Bizim süremiz dolmadıysa belki Amerika'da ilginç siyasi gelişmeler devam ediyor. Yani Trump'ın atmış olduğu tweetlere Twitter hala uyarılar koyma zorunluluğu hissediyor. Çünkü hala seçimi kazandığını iddia ediyor. Fakat bir taraftan da bir taş koyduğu bir şey vardı. Yeni yönetime geçiş için bir karara imza atması gerekiyor ki geçiş hükümetine, yani yeni başkana belli fonlar verilsin, işte istihbarat almaya başlasın ve bazı mekanizmalar çalışsın. O engelini kaldırdı Trump. Dolayısıyla yani fon sıkıntısı Biden yönetiminin ortadan kalkmış oldu. Bu önemli bir şey. Biden kampanyası, Biden yönetimi halktan, yani vatandaşlardan para toplamaya başlamıştı. Eğer bu fonun önü açılmasaydı. Bir taraftan da isimleri tespit ediyorlar. İşte geçen hafta bu programda Adalet Bakanı olması, pardon, Dışişleri Bakanı'na gelmesi muhtemel iki ismi saymıştık. Onlardan biri Anthony Blinken gerçekten Dışişleri Bakanı olarak belirlendi Biden tarafından. Önemli, yani Türkiye'yi de ilgilendirmesi yönüyle en dikkat çeken özelliği Biden'a çok yakın bir isim, çok güvendiği bir isim. Hem başkan yardımcılığı döneminde, ondan önce senatodaki Biden'ın döneminde, Biden'ın kongredeki çalışmalarında çok yakında yer almış biri. Dışişlerinde uzunca süre görev yapmış, dışişlerinin iki numarası olarak Obama döneminde çalışmış biri. Ve kampanya süresince Biden'ın yakınındaydı. Orta Doğu konusunda bizim bölge, yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgelerle ilgili çok yakın nüfuzu var, çok yakın bilgisi var, ilgisi var konulara. Bu arada gitar çaldığı söyleniyor. Ben Biden'ın en kabinesindeki en önemli isimlerden biri bu. Tarihi atamalar da yapıyor. Mesela ilk defa Savunma Bakanlığı'na bir kadın getirmeyi düşünüyor diye konuşuluyor. Siyahi kökenli bir diplomatı Birleşmiş Milletler'e atadı. Fakat buna rağmen hala rahatsızlıklar da yok değil. Mesela Biden'ın aday olmasında, yani Demokrat Parti'nin aday olmasında çok önemli rol oynamış bir siyahi African American senatör yeterince siyah atanmadığını söyledi kabineye, üst pozisyonlara. Bu önemli. Yani Biden'ın işi de biraz bu açıdan zor. Çok büyük bir koalisyonun temsilcisi. Birçok renkli bir yarıştan sonra Biden seçildi, biliyorsunuz. Çok farklı isimler vardı. O mesela işte Sanders var, çok ilerici, hatta Amerikalıların solcu diye isimlendirdiği bir başkan adayı vardı. Yani o ülkesinden hepsini tatmin etmesi mümkün olacak mı? Göreceğiz. Fakat bu çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan da Trump hala bir sonuç şimdiye kadar pek alamasa da mahkemelerde hakkını aramaya devam ediyor. Fakat sanki bir taraftan da yavaş yavaş kabul ediyor gibi, yani geçiş dönemini kaybettiğini, kazandığını söyleyerek her defasında seçimin hileyle, demokratlar seçimi çaldı diyor açıkça hala, yani dün bile atmış olduğu böyle mesajlar var. Böyle şeyler yazınca Twitter'da bunlara dediğim gibi şey koyuyor, uyarıcı koyuyor, yani bu iddialar tartışmalıdır diye, çok gerçekçi değildir falan diye. Fakat Trump da bunları söylemeye devam ediyor. Bu arada önemli gelişmelerden biri Flynn'i. General Flynn, biliyorsunuz, Trump yönetimi boyunca en çok konuşulan isimlerden biriydi. 23 gün Milli Güvenlik Danışmanı oldu. En kritik konulardan birinde görevlendirildi. Fakat ayrılmak zorunda kaldı. Neden? Ona bir ufacık ya bir değineyim. Yani Trump'ın seçim işlerine bakmaya başladığı dönemde Obama bazı yaptırımlar uyguladı Rusya'ya. Ve General Flynn Rus büyükelçisiyle o tarihlerde görüşmeler yapmış. Yani Trump seçilecek, geldiği zaman yani çok ciddiye almayın bu yaptırımları. Biz Rusya ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz şeklinde içeriği olan görüşmeler yapmış. Fakat FBI bu soruşturmalar konusu olunca Rusya'nın seçimlere müdahalesiyle ilgili incelemeler, soruşturmalar başlayınca Kongre tarafından FBI'ya bu görüşmeleri reddetti. Yani bu şekilde bir içeriği olmadığını söyledi. Hatta görüşmediğini söyledi. Fakat herhalde Rus Büyükelçisi'nin takip altındaymış. Yani Amerikan istihbarat tarafından ellerinde o görüşmenin içeriği var. Onun için Flynn'in yalan söylemiş olduğu, yani Ruslarla kurmuş olduğu ilişkilerle ilgili yalan söylediği ortaya çıktı. FBI'ya da bu soruşturmalarda yalan söylemek, yani yemin altında yalan söylemek bir suç, federal bir suç. Bu ortaya çıkınca istifa etmek durumunda kaldı. Yani çünkü Pence de başkan yardımcısına da görüşmediğini falan söylemiş. Size yalan söyledim diye, sizi yanlış yönlendirdim diye istifa etti. Şimdi hakkındaki soruşturma devam ediyordu. Oradan yırtmak için yani Flynn savcıyla işbirliğine gitti. Aynı Zarrab'ın yaptığı gibi işbirliğine gitti ve ne biliyorsam anlatacağım dedi. Fakat daha sonra ilginç bir şeyler oldu. Yani Flynn başka bir avukat ekibiyle çalışmaya başladı ve aslında işbirliği yapmak istemediğini, bunun yanlış olduğunu falan söyledi ve savunmaya geçti bu sefer. Yani yaptıklarımda bir yanlışlık yok falan diye FBI'yi suçlayan yaklaşımlar içinde oldu. O mahkeme safahatı devam ediyordu. Bu arada Flynn bir tarafı Rusya ile irtibatlı bir skandalın uç isimlerinden biri, diğer tarafı da Türkiye ile. Yani arada köprü, yani Erdoğan rejimiyle Flynn'i buluşturan Ruslar da olabilir. Erdoğan yönetimi başka bir kanaldaki Ekim Alptekin burada en önemli isimlerden biri. Türkiye-Amerika İşbirliği Konseyi'nin eski başkanı. Erdoğan ile çalışmaya başlıyor ve bu konu Erdoğan'ın da en başta istediği konulardan birisi Flynn'den, yani bu karanlık isimden Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin mümkünse iade edilmesini sağlanması, değilse kaçırılması. Hatta bununla ilgili New York'ta Berat Albayrak'ın ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı, Flynn'in de katıldığı, Ekim Alptekin'in de orada olduğu söyleniyor. Bir toplantı yapıyorlar. Yani hukuki olarak Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi iade etmesini sağlamak mümkün değil. Kaçırmamız gerekiyor diye. Kaçırılabilirse, yani bu işi başarabilirse, Türkiye'ye teslim ederse kaçırıp Gülen'i, 15 milyon dolar da para alacağını, para vaadi söz konusu. Bütün bu, tabii bir makale yazıyor tam seçim arefesinde. Amerikan medyasından bir yerde işte Gülen'in ne kadar tehlikeli olduğunu, El-Kaide'den de beter olduğunu falan, terörist olduğunu falan gibi şeyler söylüyor. Biz Erdoğan'a yardımcı olmalıyız diye. Yani Amerika'da lobicilik resmi bir, yani resmen lobicilik yapılıyor. Kurumsal düzenin bir parçası burada. Fakat yani Flynn'de tabii bu arada 15 Temmuz'a açıktan destek vermiş Amerika'daki tek isim ve bu arada yine İslam karşıtı fikirleriyle, özellikle İslamcılık karşıtı fikirleriyle bilinen biri. Fakat Erdoğan için bunlar hiç mahsuru olmamış. Yani başka bir amaç için kullanma, işte Trump'ın sağ kolu bir adama yanaşma, ona para ödeme falan hiçbir mahsur görülmemiş. Yani bu Erdoğan rejiminin ahlak ve ilkesizliği konusunda önemli isimlerden biri aslında. Ve daha sonra oradaki suç da şu, yani siz birisine lobicilik yapabilirsiniz, para da alabilirsiniz bundan, fakat bunu kaydetmeniz lazım. Yani Amerika'da bunun bir yasası var. Gidip diyeceksiniz ki ben falan ülkenin resmen lobiciliğini yapıyorum, işte şu para karşılığında. Fakat bunlar da yapmamış. 500 bin dolardan fazla para almış Ekim Aptekin üzerinden. Ekim Aptekin'in ifadesine de başvurdular. Ekim Aptekin o paraları kendisi verdiğini söyledi. Fakat bunun da yanlış olduğu, yalan olduğu ortaya çıktı. Ve nitekim Ekim Aptekin şimdi şeye gelemiyor. Amerika'ya gelemiyor. Yani bu kadar karmaşık. Ekim Aptekin gidince bu arada Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçın da onun pozisyonuna geldi. Trump'la ilişkileri biraz onun üzerinden Erdoğan götürmeye başladı. Yani bu kadar karanlık işlerle anılan bir kişiyi Trump affetti. Yani baştan tekrar dönecek olursak biraz bekleniyordu bu. Hatta şimdi konuşulan Trump'ın kendisini geleceğe dönük affedebileceği. Yani çünkü Trump'la ilgili de binlerce soruşturma var. Hem ekonomik ilişkilerle ilgili, hem Rusya'yla ilişkilerle ilgili, işte kadınlarla ilişkileri, vergileri vesaire. Tonlarca soruşturma var. Onların başkanlığı terk etmesi durumunda belki başına çok iş açacağına dair endişesi var, korkusu var. Belki bu kadar gitme, yani seçimi kaybetmiş olmasına rağmen direnmesine bunların da bir rolü var. Onun için konuşulan konulardan biri bu. Yani Trump acaba kendisini önceden affedebilir mi? Bu arada başka isimler de var. Trump'a yakın olmuş fakat soruşturma geçirmiş, haklarında hüküm verilmiş. Başka sağ kolları, sol kolları vesaire var. Onlarla ilgili de önümüzdeki günlerde bu Filin'le ilgili yaptığı gibi kararlar çıkabilir. Tabii bu arada Filin dosyası yani belki yargısal yönüyle kapanmış olsa bile Kongre'de bütün bu iddialarla ilgili soruşturmaların, araştırmaların konusu olmaya devam edebilir. Bu notla bitirelim isterseniz. Bu arada geçen yani bu üçüncü nöbetçi editör oluyor. Baktım geçen belki 100'e yakın yorum yazılmış. Onlar İngiltere'nin Türkiye ile ilişkilerini özellikle AKP iktidarına desteğini işlemiştik bir önceki programda. O yorumları okuyorum, istifade ediyorum. Eleştirilerden de, önerilerden de yine beklerim. Keşke vakit olsa onların bir kısmını da paylaşabilseydik. Ama ilginiz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı bir hafta diliyorum. Birçok konu var ama burada bitirmek zorundayız. Selamlar, saygılar.